Ayrım 7. Bağlanmanın 5 seviyesi. Don Miguel Ruiz Jr. Sayfa 85. Bölüm 12. Hikaye ve varsayımlarımızı ortaya çıkarmak. Bağlılıkları genel olarak tanımlayıp açıklamak bir şeydir. Bağlılıkları kendimizde görmek başka şey. Bunu bağlılıklarımız ve etkilerini kişisel düşümüzde inceleyerek yapabiliriz. Kendi yaşam deneyimlerimizden öğrenmekle başkalarının deneyiminden öğrenmek arasında fark vardır. Tıpkı ailemin öğretilerinde olduğu gibi bir kavram ya da özelliği kendimde görene dek bunları anlamamıştım. Amacım bu bölümün size kişisel keşif yolculuğunuzda yardımcı olması. Alıştırma, varsayımlarınızı ortaya çıkarmak. Bir daire çizmeye başlayın. Aşağı yukarı 1/4'üne geldiğinizde durun. Tamamlamamış olsanız da şeklin bir daire olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni zihnin bir çembere bakmakta olduğumuzu varsayma yeteneğidir ve şekli bizim için tamamlar. Aynı şey bir üçgenin iki kenarını çizmiş olsak da geçerli olurdu. Bunu bir üçgen olarak görürdük. Elde bilgi olmadığında geçmiş deneyimlere dayanan zihnin olağanüstü bir eksik parçaları tamamlama yeteneği vardır. Bu tamamlayıcı Gestalt ilkesidir. Eksik bilgi almış bile olsak zihnimiz tanıdık kalıplara karşılık verir. Sanatçılar çoğunlukla düşündürücü ve akıllara durgunluk verici olan kavramsal sanat yaratımında bu yöntemden yararlanır. Fakat zihin bunu sadece geometrik şekillerle yapmaz. Hemen her şeyde boşlukları varsayımlarla doldurur. Zihin enformasyon eklerken tercihlerde de bulunur ve bildiğini sandıklarına öncelik verir. Yani eksik yeni bilgiyi hali hazırda bağlı olduğu inançlarla tamamlar. Bir örnek olarak kız arkadaşının kendisini başka biri için terk ettiği kalbi kırık bir erkek olduğumu varsayalım. Birkaç aydır çıktığım yeni bir kız arkadaşım olsun. Ondan gelecek telefonu beklemekteyim. Zaman geçtikçe neden hala aramadığını merak ediyorum. Saat akşamın 7'si olmuş, işten çıkmış olmalı. Derken zihnim ortaya atılarak sorumu yanıtlamaya kalkışır. Üçgeni tamamlarken de geçmiş deneyimime dayanır. A. Kız arkadaşlarınadır. B. Spora gitmiştir. C. Başka bir erkekledir. Bilgi eksiğime rağmen zihnim 3 olasılık kotarmıştır bile. Bilgi adını verdiğim geçmiş deneyime bağlılığımın ayırdığında değilsem, öykümü en iyi uyan varsayıma yönelirim. Başka bir erkekle beraber. Farkındalıktan yoksun bir yerden gelen duygusal tepkim, bu varsayıma 4 elle sarılmak ve kız arkadaşıma erişemediğim her seferinde ortaya onu atmak olur. Böyle yaptıkça öfkem ve bağlılığım büyür ve zihnim duyduğum güvensizliği daha da fazla varsayımla pekiştirir. Bunun için kuşkusuz her şeyi açıkladığını düşünürüm. O an kapı açılır, elleri kolları yiyecek alışverişi paketleri dolu kız arkadaşım içeri girer. Sürpriz der. Öfkeyle döner. Beni aldatıyorsun diye bağırırım. Bir kavgadır kopar. Başarısız geçmiş ilişkime takılıp kalmış olduğumdan güvensizliğim ağır basmaktadır. Öyküme en iyi uyan da yeni kız arkadaşımın da beni aldattığı olmuştur. Daha sağlıklı bir bakış açısından diğer varsayımlardan birine bağlanabilir ya da hiçbir varsayımda bulunmayabilirdim. Fakat dikkatim güvensizliğimi besleyen varsayıma yönelmiştir. Çünkü o anda bana en tanıdık gelen budur. Varsayımlarda bulunmadaki sorun budur. İşleri daha da karıştıran varsayımda bulunma eğilimimiz olmakla kalmaması bunlara bir de bağlanıp kendimizi gerçekliklerine inandırmamızdır. Varsayımlar hikayenin eksik parçasını tamamlar, böylece bilinmeyenin karanlığına ışık, geçmiş deneyimimize dayanarak bildiğimizi sandığımızı getirerek tüm gerçeği kavrayabiliriz. Fakat varsayım gerçeğe dayalı bir bilgi değil, çözüme duyulan içsel gereksinimin tatmin bulduğu bir açıklamadır. Geçmiş deneyimlerimizden kaynaklandığına inandığımız hayata uyması için bu kadarını bile çarpıtmaya hazırızdır. Attığımız adımlar algıladığımız bilgiye dayanıyorsa, bilgi sahibi olmamak bizi yolumuzda durdurur. Güvenlik hissimiz çoğunlukla, bu mümkün olmasa bile büyük resmi bilip doğru adımları atmaya dayanır. Bu açıdan güvende olduğumuz hissini pekiştirmek için varsayımlara gereksiniriz. Bize güven duygusu veren bir inanca ne kadar bağlanırsak bu varsayımın doğruluğuna da o kadar bağlanırız. Biz tek bir algı noktasından ibaretiz. Her şeyin farkında olmamız olası değil. Dolayısıyla birçok kişinin yaşadığı bir olayın bunu açıklayıp haklı kılacak pek çok öyküsü olacaktır. Her bir birey kendi öykü versiyonunu bağlılıklarına dayanarak doğru olduğunu varsaydı, tanıdık açıklamalarla tamamlayacaktır. Her olayın kendi açımızdan bir hikayesini yaratarak bunu tanımlama, açıklama ve inanç sistemimize uydurma olgusuna bağlıyız. Bize öğretilen bu olmuş. Diyelim yerimden kalkıp yanınıza gelerek elinizi öptüm. Öpücük gerçektir. Eksik bilgi ise bunu neden yaptığımdır. Bu hareketin neyi temsil ettiği, ne anlama geldiği. Bu sorulara verilecek yanıtlar sübjektiftir ve hali hazırda bildiklerimize ve inanç sistemimiz içinde erişilebilir olan olasılıklara dayanır. Elinizi neden öptüğümü kesin olarak yalnızca ben bilirim. Elimizde tam bilgi olmadığından çoğu zaman kendimize anlattığımız ilk hikaye gerçeğe en yakını olur. Miguel bana bir şey göstermek için elimi öptü diyebilirsiniz. Fakat olaya ilişkin öykümüzü yeniden anlattıkça çoğu kez aramayan kız arkadaşım örneğinde olduğu gibi buna pek arzu edilmeyecek eklemeler yaparız. Çarpık algılı biri gelir, yaşlandığı için ona acımamdan ötürü elini öptüme kendini inandırabilir. Bir varsayıma inanmak seçimdir. Fakat eğer zihnimin boşlukları doldurmakta olduğunu farkında değilsem seçim olmaktan çıkar. Varsayımlarımın merhametine kalırım. Ancak farkındalık varsa bir varsayım karşısında bunun sadece gerçekleştiği anda ve o an için bir gerçeklik taşıdığını düşünebilirim. Varsayım yanlışsa farkındalık sayesinde bunu bir yana bırakabilir ve bolca yeni olasılık görebilirim. Varsayımlarımızı oldukları gibi görmek bir varsayımın tek bir olasılıktan ibaret olduğunu görmemizi sağlar. Varsayımlarımızın mutlaka gerçek değil, sadece birer olasılık olduğunun bilincindeysek onlara dayanarak harekete geçmemek pek az disiplin ister. Varsayımın bizim yarattığımız ve bir olasılığı işaret eden bir hikaye olduğunu bilmekteyizdir. Hayat karşımıza farklı bir gerçek çıkardığında artık işimizi görmez olan bu olasılıktan ayrılırız. Alıştırma, varsayımlar yoluyla inançlarınızın temelini ortaya çıkarmak. İşte size küçük bir egzersiz. Hafızanızı yoklayın ve geçmişte yapıp sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan varsayımlarınızı hatırlayın. Neden bu varsayımlarda bulunmuştunuz? Eksik kalmış bilgi parçalarını saptayın ve boşluğu neden o şekilde doldurmuş olduğunuzu düşünün. Hemen her durumda uydurduğunuz hikayelerin belirli inanç yapılarına bağlı olmuş olduğunu göreceksiniz. Bu bağlılıkların kaynağını sorgulamadığınız sürece gelecekte acı çekmenize yol açacaklardır. Yukarıda verdiğim hayali örneği alalım. Kız arkadaşım bir akşam yemeği hazırlığıyla bana sürpriz yaparken ben onun tarafından aldatılmakta olduğumu varsayıyordum. Bu varsayım sorgulanmadan bırakılırsa onun hayali ihaneti duygusal benlik algımda olumsuz bir etki yaratarak ilişkilere ilişkin yanlış inançlarımı sanki gerçeklermiş gibi pekiştirecektir. Diğer bir deyişle bir varsayımın yol açtığı yara ben varsayımımın yanlışlığını görene kadar bir bağlılık biçiminde kalıcı bir etki yaratacaktır. Fakat varsayımı görmekle kalamazsınız. Bu alıştırmanın amacı inançlarınızın özellikle de yaşamınız üzerinde negatif etkisi olanların temelinin farkındalığa ulaşmaktır. İnanç yapımızı varsayımlar üzerine kurup ardından bu yapıya bağlılık geliştirdiğimizde cehalet içinde yaşarız. Oysa gerçek özgürlüğe giden yoldur. Bu varsayımların ve onlara bağlılığımızın kaynağının bilincine varmak bize bir yarayı derinlemesine iyileştirme olanağı verir. Haklı çıkmaya çalışmak yerine gerçek arayışı. Bağlılığın bilgiyi nasıl çarpıtıp yozlaştırdığını farkına vardığınızda kimilerinin gerçek arayışını haklı çıkmaya çalışmakla karıştırdığını görmeye de başlayabilirsiniz. Bunlar aynı şey değildir. Haklı çıkmaya çalışmak kişinin kendine atfettiği önem ile ilgilidir. Kendimizi kabul edebilmemiz için haklı olmamız gerekir. Bu kendimiz ve başkalarını kabule koyduğumuz şarttır. Öte yandan gerçek arayışı bir keşif arzusudur. Sonucun inançlarımızı destekleyip desteklememesinin bir önemi yoktur. İnançlarımızı kabul ya da reddetme seçimi. Büyük annem Madre Sarita bir inanç şifacısıydı. Onun yaptıklarına tanık olanlar, insanların şifa bulmasına yardımcı gücüne sihirli güçler atfettikleri olağanüstü hikayeler uydururdu. Kendilerine inananlar adını veriyorlardı. Büyük annem ne vakit birini iyileştirse, bir gözlemci onun hareketlerini analiz ve tasvir eder, olanları ührevi ve olağan dışı gösterirdi. Büyük annemin her zaman dediği, "Bu kişiyi ben değil, Tanrı iyileştirdi" idi ama insanlar yine de kendi yorumlarını da katarak inançlarını başkalarına da yayardı. Bu olağanüstü hikayeler büyükannem ile ilgili olduğundan onlara gerçekten inanmak isterdim. Birçok kişinin şikayetlerinden kurtulduğunu görmüş, aynı olaylara tanık olmuştum. Fakat başkalarının olanlara ilişkin algısının benimkiyle örtüşmeyebildiğini görmeye başladım. Ben bir deneyimi hissederek yaşarken başkaları adına büyü diyerek açıklamaya çalışıyordu. Bu olayı gizemli bir hale getirirken böyle bir inanca sıkıca bağlı olanların fanatizmini körüklemekteydi. Böylece genç yaşta gerçeği hikayeden ayırt etmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Kendi algıma dayanmayı ama onu da sorgulamayı öğrendim. Madre Sarita'nın büyü yaptığında ısrarlı birine bunda bir yanlış algılama olduğunu anlatmaya çalıştığımda bana hiçbir şekilde inanmıyordu. Sonuçta bizzat tanık olup yararını gördükleri bir şeyden söz etmekteydiler. Büyü. İnananlar kendileriyle aynı görüşte olmayanları onların anlamadığı gerekçesiyle bir yana atıyordu. Böylece bırakmayı öğrendim. Haklı olmaya bağlılığımı farkına vardıkça olayı benim açımdan görmeye başkalarını ikna etme ihtiyacım bana geri yansıtılıyordu. Daha sonraları okulda öğrendiklerimin doğru olduğuna güvenebileceğimi düşündüm. Sonuçta öğrendiklerim sağduyu ve tarihten kaynaklanıyordu. Derken bir gün babam okulda öğrendiğim her şeye inanmamamı söyledi. Madre Sarita'nın yaptıkları gibi bana öğretilen hikaye ve düşünceler de insanların yorumundan geçiyordu. Bu haber üzerimde soğuk duş etkisi yaptıysa da gerçeği her bir durumda aramam gerektiğini anladım. Çocukluğumun büyük bir bölümünün geçtiği Meksika'da okullarda ABD'ye karşı verilen savaşta kahramanlık gösteren 6 subay adayının hikayesi öğretilir. Chapultepec Savaşı'nda Amerikan ordusu Meksiko City'ye batıdan girerek sarayı ele geçirmeye çalışır. Geriye 6 kahraman subay adayı kalır. Saray ve kenti canları pahasına savunurken birer birer düşerler. Los Niños Heroes adıyla anılan bu gençlerin sonuncusu olan Juan Esquita düşmanın eline geçmektense Meksika bayrağına sarınır ve kendini sarayın tepesinden aşağı atar. Chapultepec Kalesi'ne gidip onun atladığı ve düştüğü noktalar olarak işaretlenmiş yerleri gördüğünüzde o gencin böyle bir şey yapması imkansız görünür. Çağdaş tarihçiler bu kahramanlık destanını çürütmüştür. Soy ağaçlarında isimleri bulunmasına yani kanıt olmasına rağmen subay adaylarının hiç var olmadığını söyleyenler de vardır. Kurgu ya da gerçek, bu hikaye okul tarih kitaplarında yer almaktadır. Okul tarih kitaplarında olgulardan çok hikayeleri rastlanan tek ülke Meksika da değildir. Aslında bilmediğimden çocukken bu hikayeye inanırdım. Artık inanmakla inanmamak arasında seçim yapma şansım var. Sözcüklerin ardında yurtseverlik hissinin saklı olduğunu biliyorum. Hikaye doğru olmasa da bu gerçek. Toltek olduğuma, Kartal şövalyelerinden geldiğime inanmayı seçiyorum. Çünkü 116 yaşında ölen atam Don Ehigio'nun sözlerine inanmayı seçiyorum. Büyük annem 1910'da dünyaya geldiğinde o çoktan yaşlı bir adammış. Söyledikleri geçerliliğini korumuş. Bu bir inanç sıçraması. Ailem Kartal şövalyelerinin öğretilerini kuşaktan kuşağa aktarmış aktarmasını ama sözlü geleneğin dediği gibi biz gerçekten onun soyundan mıyız? Tarihçemizin sözlere dayalı olması onu hiçbir şekilde yalanlamaz. Bugün anlattığımız öykülerin kuşaklar boyu çarpıtılıp uyarlanmış olduğu konusunda da dürüst olmam gerek. Yine de dersler değişmiyor ve ben derse inanmayı seçiyorum. Bu benim tercihim. Kendimizi rahat ve güvende hissetmek için kendimize ilişkin anlattığımız öyküler tarihtir. Öykülerin gerçekte kim olduğumuzu açıklamadığını akılda bulundurarak öyle istediğimiz için inanmayı seçebiliriz. Ama dikkatli olmak zorundayız. Çünkü bu hikayelere inanma isteği bizi gerçeğe karşı kör eder. Hikayeyi anlatarak kendimize yarattığımız kimliğe bağlandıkça bu hikayeleri sorgulamaksızın, titiz bir incelemeye tabi tutulmaksızın inanmak eninde sonunda hayal kırıklığına yol açar. Unutmayın, bir hikaye, bir anı, deneyimi, yaşam dersini anlatabilir. Fakat gerçeğin ne kadar arı bir yansıması olursa olsun hala inanmayı ya da inanmamayı seçebileceğimiz bir öyküdür. Yaşadıklarımız akıl ve mantığın ötesine geçer. Fakat gizem ya da bilime kuşkuculuğu bir yana bırakarak inanmak, dizginleri bilgiye bırakmaktır. O zaman fantezi, hayal hayatın kendisinden daha gerçek bir hale gelir ve öyle bir noktaya gelir ki çevremizde olup biten gündelik olaylardan sevinç duyabileceğimizi göremez olup zamanımızın çoğunu Onu sıra dışı şeylerde arayarak geçiririz. Kimliğimiz ile kendimize atfettiğimiz önemi bu ister dünyevi isterse doğaüstü alanda olsun inandığımız şeye dayandırdığımızda kuşkucu olmak zordur. İnandığımız her şeyi sorgulamaya giriştiğimizde ise kimliğimizin temeli sallantıda olacaktır. Fakat unutmayın, kendine güven, kendi inançlarınıza sorgulama, rıza ve becerisidir. Çoğu kişi kendine güvenin inançlarınızın arkasında %100 durmak olduğuna inanır. Dünyada olup biten başka her şeye kulaklarınızı kapayarak yalnızca bildiğinizi sanıp inandığınızı temel alırsanız körleştiren bir fikre bağlanmışsınız demektir. Bu da güven değil, inattır. O şekilde davranmaya koşullanırız ki inandığımız bir şeyle çelişen bir şeyle her karşılaşmamızda bunu ya da bir çırpıda reddeder ya da inancımızı koruyup çarpıtma ağı örmeye devam eden bir hikaye uydururuz. Bu şekilde benlik algımızın güvenliği için yeni inançlar oluşturarak inancımızı çarpıtmaya devam ederiz. Buradaki ders, bizler her şeyden önce inançlara hayat veren canlı varlıklar olduğumuzdan, güvenimizi inançlarımızdan çekip yeniden kendimize çevirmektir. Başka bir deyişle, bildiğimize güven duymak yerine kim olduğumuza güvenmek, tüm gücümüzle bir inancı savunmak, tartışmak yerine çevremizde olup bitene bakar, kulak veririz. Kendimizi sorgulamak ve fikir değiştirmek, özümüzü sorgulamak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Kendimize güvenle inançlarımızı ve varlığımızı tanımlamak için yarattığımız hikayeleri sorgulayabiliriz. Kendinize bir sorun. Bu inancı nereden öğrendim? Bu inanç beni nasıl etkiliyor? Bu inancı iyi bir şekilde kullanıyor muyum? Ona hala ihtiyacım var mı? Bu sorular potansiyelinizi tümüyle ortaya koymanızı engelleyen şeyleri görmenizi sağlayabilir. Belirli bir mesele, hareket ya da ilişkiyi ele alın. Bu konudaki geçmiş inançlarınız geçerliliğini bugün de sürdürüyor mu? Çoğu zaman bakış açımızı değiştirmenin hatalı olduğumuzu kabul etmek olmasından korkarız. Yanıldığımızı düşünmek suçluluğa yol açabilir. Çünkü attığımız adımlar, söylediğimiz sözler o inancı temel almıştır. Bir inancın bize artık hizmet etmediğine karar vermek, ona dayalı her geçmiş hareketi bize sorgulatabilecektir. Fakat böyle olması gerekmez. Bir gün işe yaramış olanın ertesi gün yaramayabileceğinin farkında olmayı seçebiliriz. Her şey değişir. Dönüp her bir hareketimizi didiklemek zorunda değiliz. Meziyetimizi yitirmiş değiliz. Yegane gerçek ve kalıcı değişim yolu o olduğundan her zaman öz sevgi ve kabul ile hareket etmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümde bağlılıklarımızın bilincinde olmamanın özellikle başkalarıyla ilişkide acıya nasıl yol açtığını incelemeye devam edeceğiz. Bölüm 13. Bağlılıkların çatışmadaki rolünü görmek. Çoğumuzun dünyanın nasıl olması gerektiğine ilişkin bir ideal görüşü vardır. Yapmam gerek, yapmak zorundasın, yapmalılar, olmalı. Bu sözcükleri işittiğimizde bağlılığın üst düzeylerinde olan anlatıcılarımızın sesini dinleriz. Anlatıcılar bize dünyanın istediğimiz ya da beklediğimiz gibi olması için anlayışımız çerçevesinde şeylerin nasıl bir ilerleme gösterdiğini hatırlatmaktadır. Bunlar bizim kendimiz için oluşturduğumuz yaşam kurallarıdır. Bu kurallara uymadığımızda kendimizi ve başkalarını katı bir biçimde yargılarız. Durumu düzeltmemiz gerekmektedir. İnançlarımız bize bunun ne anlama geldiğini dayatır. Belirli bir inanca bağlılık düzeyimize göre dar kafalılığımızı sürdürerek alternatifleri akla bile getirmez, hiç duraksamadan bildiğimizi okuruz. Birinin ne vakit dünyanın şu veya bu şekilde olması gerektiğinden dem vurduğunu işitsek, ne kadar güzel olursa olsun bu fikrin kolayca yozlaşabileceğini bilmeliyiz. Dünyanın bu ideal durumda olması için idealist kişi inançlarını başkalarına zorla kabul ettirmek, kendi kusursuz dünya imgesine uymayı reddedenlere boyun eğdirmek zorundadır. Kimi zaman birini daha iyi bir insan haline getirmenin, bunun devamında dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmenin tek yolunun başkalarını bizim gibi bakmaya ikna etmek olduğunu sanırız. Fakat çevremizde bizim gerektiğini düşündüğümüz şekilde davranmayan pek çok insan vardır ve onları nasıllarsa öyle olmaya bırakmak yerine olmadıkları bir şey olduklarına inandırmak için çaba harcarız. Başkasından daha fazlasını, doğrusunu bildiğimizi düşündüğümüzde inanç çatışmasının zeminini hazırlamış oluruz. Güzel bir görüşü yozlaştıran budur. Herhangi bir şeye ilişkin olabilir, organik gıda, insan hakları, hoşgörü, hayvan hakları, dünya barışı ve benzeri ya da aklınıza gelen görünürde soylu başka bir görüş. Bu fikirlerden herhangi birine fanatik bir bağlılık yarardan çok zarar getirecektir. İnanca bağlılık bir kez mesajın öneminin önüne geçtiğinde görüşü yozlaştırır. Saygı yitmiş, özgürlük tehlikeye girmiştir. Seçim özgürlüğüne saygı olmaksızın barış mümkün değildir. Bu soylu görüşlere bir kez böylesine bağlandığımızda başkalarının bizim standartlarımıza uymasını teşvik için suçluluğu kullanır ya da şartlar getiririz. Ağzımızdan şöyle sözler çıktığında yaptığımızın bu olduğunu biliriz. Yaptığından utanmıyor musun? Ya da nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin? Başkalarını kendi irademiz doğrultusunda eğip bükmek için onların duygularına dokunacak bir şeyler ararız. Basacak bir düğme, onları duygusal olarak harekete geçirecek herhangi bir şey bulamadığımızda daha da öfkelenebilir, katılaşabiliriz. Kendilerine kötü alışkanlıklarla zarar verdiğini düşündüğümüz ve sevdiklerimiz karşısında kalıcı değişimi içlerine korku salarak getirebileceğimizi sanırız. Yardım almak zorundasın. Bırak sana yardım edeyim. Kendine bunu yapmamalısın. Ne yazık ki bu tür bir yaklaşım daha fazla acı vermekten öte işe yaramaz. Değişiklik yapması için utanca itilen biri hiçbir değişiklik yapmaz. Hepimiz inançlarımızı seçip kendi bakış açımızdan bağlılıklarımızı oluşturmada özgürüz. Tümümüzün uyması gereken, aksi takdirde yok edip gideceği bir ana plan mevcut değil. Yeryüzünde 7 milyar insan, bir o kadar da bakış açısı var. Her birimiz yalnızca kendi görüşünün geçerli olduğunda ısrar edecek olsa 7 milyarda çatışma olurdu. Ben haklıyım, sen haksız mücadelesine girdiğimiz sürece çatışma olacaktır. Bizi hem kişisel düşümüz hem de gezegenin düşünde özgürlüğü yaşamaktan alıkoyan haklı olmaya kişisel önemimize bağlılığımızdır. Seçim özgürlüğü haklı ya da haksız olmak demek değildir. İletişim kanallarını açmak ve birbirimizle paylaştığımız bir topluluk yaratmak için insan olarak birbirimizi saymak demektir. Bir ideale fazlasıyla bağlandığımızda ilk yitirdiğimiz saygıdır. Önce çevremizdekiler, eninde sonunda da kendimize saygı. Bakış açılarımız farklılaşabilse de hepimiz aynı kaynaktan geliyoruz. Bizi tek ayıran kendi bakış açımıza bağlılık ile başkalarının bunu paylaşmak zorunda olduğu inancına bağlılığımızdır. Birbirimize sevgimize koşullar koymaya bu noktada başlarız. Bu da çatışmanın kaynağıdır. 7. ayrımın sonu, sayfa 97.